şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayar, RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi'nde sizinle birlikteyiz. Bu hafta ilginç bir konumuz ve konuğumuz var. Ardından haberlerimiz var tabii. Çok haberimiz var. Bugün oku oku bitmeyecek haberler. Neyse onlara geleceğiz zaten. Ama konuğumuza merhaba diyerek başlayalım. Merhabalar efendim Sayın Doktor Sema Dumanlı.
Merhabalar.
Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Sema Dumanlı, dediğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.
Evet, peki. Şimdi sizden bir bülten geldi açıkçası. Bülteni okurken böyle insanın kafasında inanılmaz şeyler dolaşıyor. Bülten çünkü akıllı protezlerden bahsediyor, süper bakterilerden bahsediyor, antenlerden bahsediyor falan. Böyle tahayyül edemediğim bir bilim kurgu dünyası geçti gözümün önünden. Şimdi ne yaptığınıza dair akıllı ortopedik implantları birazcık sizden öğrenebilir miyiz? Nedir, ne değildir diye.
Evet, tabii ki severek. Şöyle söyleyeyim, öncelikle birazcık ben akıllı nesnelerden bahsetmek tabii istiyorum ki. Akıllı ortopedik implanta gelmeden önce sizin için de uygunsa eğer.
Tabii ki.
Şöyle ki, çok duyuyordur, teknolojiyle ilgilenen herkesin duyduğuna eminim, nesnelerin interneti diye bir mevzu dolaşıyor etrafta.
Evet.
Bu nesneler, yani internet dediğimiz nesneler aslında nedirden başlamak istiyorum tabii Serde biraz. Sanırım akademisyenlik var ve en temelden girmek istiyorum
lütfen,
mevzuya. Şimdi şöyle ki, aynen nasıl biz internete bağlanıyoruz, birbirimizle iletişim kuruyoruz ve birbirimize kedi videosu gönderiyorsak, nesneler de aynen bizim yaptığımız gibi birbirleriyle iletişim haline giriyorlar artık, bu başladığı hali hazırda.
Ama kedi yerine civata ve somun videosu gönderiyorlardır herhalde diye. Kötü esprilerle gireyim ben oraya peki.
Aynen öyle. Bu civata videolarını gösterebilmeleri için öncelikle bir görmeleri lazım, evet, etrafta yaşananları. Bunun için algılayıcılarının olması gerekiyor bu nesnelerin. Sonrasında da bu gönderecekleri şeyin ilginç olduğunu anlayabilmeleri lazım. Onun için de bir işlemcilerinin olması gerekiyor. Tıpkı bizim gibi. Biz nasıl gözlerimizle görüyoruz ve ondan sonra da "aa, bu çok komikmiş" deyip sonradan arkadaşlarımıza gönderiyorsak, o nesneler de algılayıp etraflarını, ondan sonra o algıladıkları şeyin ilginç olduğunu anladıktan sonra paylaşmaları gerekiyor. Paylaşmaları için de ne yapmaları lazım? Ters iletişim kurabiliyor olmaları lazım. Ve bu nesnelerden bir sürü etrafımızda olacak. Nesnelerin internetini oluşturacak ve bunlardan biz de nasibimizi alacağız. Yani giyilebilir ve bedenimizin içine yerleştirilebilir, bedenimizin üzerinde bulunan, hatta böyle derimizin üzerine geçici dövme gibi yapıştırılan birçok nesne olacağını düşünüyorum ben yakın gelecekte. Ve bunların bir ağı olacak. İşte bu ağdan bahsediyorum sürekli. Bu ağ aslında bizim kendi bedenimiz gibi yanımızda taşıdığımız, bizimle alakalı birçok bilgiye sahip, birbiriyle de iletişen, internetle de iletişen bir ağ olacak. İşte bu noktada bizim çalışmalarımızda geleceğe yönelik bu ağın parçası olacak nesneler üzerinde, çeşitli nesneler üzerinde çalışıyoruz. Ortopedik implant da bunlardan bir tanesi aslında.
Süper, yani böyle vücudumuza şimdi ya öyle bir şeyden girdiniz ki siz, yani bir sürü bir şey olacak, bu bunlardan sadece bir tanesi. Okey,
evet.
Şimdi o gözle dinleyelim sizi, ortopedik implantı.
Sesinizi tam alamadım en son.
Yok şöyle yani şunu demek istiyorum, ben de kendi sesimi alamıyorum, biraz hastayım kusura bakmayın. İşte bir implantımız yok ki bizim hastalığımızı alsın götürsün diyemiyorum tabii. Yani şimdi şöyle vücudumuzda birçok nesne olacak, biz şu anda ortopedik implanttan bahsediyoruz, sadece bir tanesinden bahsediyoruz, o algılıyoruz.
Doğru.
Değil mi?
Kesinlikle. Ve biz laboratuvarımızda sadece bunun üzerinde çalışmıyoruz aslında. Başka nesneler üzerinde de çalışabiliyoruz. Yani giyilebilir ya da insan bedeninin içerisine yerleştirilebilir. Ortopedik implantta da şuna bu aslında gerçekleşmesi kısa zamanda olacaklardan bir tanesi olduğu için bununla yoğunlaşıyoruz. Ve giyilebilirler birazcık daha kısa bir vakitte gerçekleşecek. Bir de uzun vadede olacak, daha işte henüz teknolojinin olgunlaşmadığı nesneler de var. Ama mesela ortopedik implantı düşünelim. Hali hazırda vardır belki, sizin ailenizde var mıydı hiç işte kalça değişimi ameliyatı olmuş olan
yani
kimse?
Tanıdıklarım var tabii ki, evet.
Evet, onların zorlu bir yolculuğu oluyor aslında. Başarılı ameliyat geçirseler bile aslında çok zorlu oluyor bu süreç. Hem işte bayağı bildiğiniz, ben bu videoları seyrettiğim zaman tansiyonum falan düşüyor. Seyredemiyorum bile o ortopedistlerin yaptığını. Onlar bir femuru kesiyorlar, vay efendim, içine çekiçle çakıyorlar implantı vesaire.
Çok detaya girmeyelim, ben de böyle birazcık şey olmaya başladım, evet.
Bir defasında birlikte çalıştığım bir ortopedist beni ameliyathaneye davet etti. Ben dedim ki ben videoyu bile seyredemiyorum, asla ameliyathaneye giremem.
Evet, yani.
Ama bunlar zaten halihazırda yapılıyor ve bu süreçte bazı aksilikler olabiliyor. Ne gibi? Diyelim ki implantınız kırılabiliyor çok yanlış kullanımdan dolayı, ya da hekiminiz belki birazcık yamuk yerleştirmiş olabiliyor, düzgün yerleştirmemiş olabiliyor, kemiği kırabiliyor. Bunun yanı sıra içeride enfeksiyon oluşabiliyor. Bu en kötülerinden bir tanesi. Bu enfeksiyon neden oluşuyor? Belki dışarıdan içeriye yerleştirilmiş olan, yani ameliyat esnasında girmiş olan bir bakteri olabilir. Belki de zaten hali hazırda kilem enfeksiyonuna sebep olan bakteriler bedenimizde çok var olan, derimizde var olan bakteriler. Oradan girmiş olabilir vesaire. Enfeksiyon oluşursa sizi o zorlu sürecin iki katı kadar daha korkunç bir süreç bekliyor. Çünkü bu defa o implantı tekrar geri çıkarıp içeriği iyice bir temizleyip sonradan işte size bir antibiyotik tedavisi uyguluyorlar uzun bir süre. Ondan sonra tekrar yeni bir implant koyuyorlar. Yani
çok feciymiş gerçekten de.
Korkunç. Ve işin en şaşırtıcı yanlarından bir tanesi benim için şuydu. Enfeksiyon olmadığını anlamak aslında o kadar da kolay değil. Yani çünkü bedenimizin enfeksiyona tepkisiyle implantın başka bir sebeple gevşemeden dolayı ya da kırılmadan dolayı başarısız olmasına tepkisi yaklaşık olarak aynı. Onun için enfeksiyon olup olmadığını anlamak birazcık gecikebiliyor. Tanıyı koymak gecikebiliyor. Ve ben bunu duyduğum zaman buna çok şaşırdım. Çünkü içeriye kocaman bir zaten implant yerleştiriyoruz. Niçin kendisi kendini bilmiyor? Kendini bilen bir implantı niçin koymayalım diye. Ve olay bununla başladı. Bizim
sanırım doktorlar burada şey dediler. Evet, niye biz bunu daha önce düşünemedik dediler, değil mi?
Onlar bizim yapabileceklerimizi aslında çok hayal edemiyorlar. Bazen ben oturup konuşuyorum onlarla. Soruyorlar şu olur mu, bu olur mu diye. Onun için birlikte konuşmak ve hekimlerle iletişim halinde olmak çok önemli. Bize çok basit gelen bir şey onlar için wow, bu benim çok işime yarar olabiliyor gerçekten. Velhasıl biz bu noktaya o şekilde geldik. Dedik ki implantımız içeride enfeksiyon olup olmadığını anlayabilsin. Ve hatta ben bir adım daha attım. Dedim ki enfeksiyon varsa niçin savaşmıyor? Savaşsın içeride.
Yani siz bayağı doktorun işini ele almışsınız. Okey.
Yani yazık bu insanın implantını tekrar geri çıkarmayalım.
Doktor bey size şey demedim. Biz nereden para kazanacağız o zaman? Ne
bileyim. Onların çok çok yapıyorlar bu ameliyatını. Düzgün başarılı yapmayı istediklerine eminim kesinlikle.
Süpermiş.
Yeter ki enfeksiyon olmasın. Velhasıl şöyle, bu enfeksiyona sebep olan bakterilerin bazıları da antibiyotiğe rezistans geliştirmiş bakteriler, evet. Dirençli bakteriler.
Evet.
Onlar da korkunç bakteriler biliyorsunuz. Ve biyofilm oluşturuyorlar. İşte implantın yüzeyinde biyofilm oluşturduktan sonra antibiyotiğin oranın içerisine geçirgenliği düşüyor. düştüğü için de hele de bir mesela kemiğin içerisinde bir yapı düşünelim, damarlanma çok fazla olmadığı için zaten antibiyotik çok fazla da erişemiyor.
Evet.
Biz böyle farklı yöntemlerle bununla savaşabilir miyiz'e bakıyoruz. Şu anda bazıları patent aşamasında olduğu için çok ayrıntı, teknik ayrıntısına giremiyorum ama yapmaya çalıştığımız böyle bir şey.
Peki,
böyle bir implant.
Ne kadarlık büyüklükten bahsediyoruz? Yani bu implantı olması şart mı? Yani şunun için soruyorum bunu. Bizim vücudumuzun herhangi bir yerinde bu aslında durması gereken bir şey izlenimi uyandırdınız siz bende.
Tabii ama bu nesnenin spesifiğinde zaten hali hazırda oraya yerleştirilebilecek bir ortopedik implantın, titanyumdan yapılmış bir implantın içine yerleştirecek bir devreyle akıllaştırılması prosedürü. Yani biz aslında oraya ekstra hiçbir şey koymayacağız.
Zaten büyük bir şey mi peki kendisi?
Bu bayağı büyük bir şey. Kalça implantlarında böyle işte bir şekilde kemiğin artık işlevsel, eklemin işlevselliği
yok şeyi biliyorum. İmplantın büyüklüğünü biliyorum. Hani gördüm de bizzat çıplak gözle de gördüm ama bu sizin cihazınız büyük bir şey mi?
Hiçbir değişiklik yaratmayacak. Hayır. İmplantın içi boştur. O içine yerleşiyor bizim devremiz.
Yani sıradan mesela bende hiç implant falan yokken bu cihazı yerleştirip ya ne olur ne olmaz bu bakteriler geldiğinde bana söyle diyemez miyim? Ne bileyim hani.
Bunun için işte o az önce dedim ya, yani 20 yılda gerçekleşecek olan nesneler de var. O bunlardan bir tanesi. Siz de çok vizyoner birisiniz. Şimdi
eyvah. Estağfurullah. Yok ben vizyoner değilim. Ben şöyle son bir haftadır ben öksürük ve hapşırıkla uğraşıyorum. Hani beni bunlardan alıkoyacak her şeyi okuyayım yani. Vücuduma her şeyi sokabilirim şu anda. Hissiyat için nefes alamıyorum çünkü konuştukça.
Şöyle savaşacak olan bir implant büyük olacaktır. O savaşmak değil ama şu an üzerinde çalıştığımız bir başka mesele içeride enfeksiyon olup olmadığını anlayıp dışarıya haber verebilecek ve de zamanla eriyip kaybolacak bir nesne. O da her ameliyattan sonra kullanabileceğimiz bir nesne gibi hayal ediyoruz biz. İnsan bedeni içerisinde zamanla eriyen materyaller üzerine yapılırsa eğer bu nesne ve sadece işte ameliyattan sonra riskli dönem içerisinde enfeksiyon gelişimi oldu mu olmadı mı bize haber verirse o da bayağı işimize yarayacak bir şey olacaktır, buluş olacaktır. Hatta ben onun tüm böyle bütün ameliyatlardan sonra kullanılacak, tüm dünyada kullanılacak, çığır açacak bir şey olacağını hayal ediyorum. Ama henüz daha üzerinde yeni çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha gelecekte yapılacak bir şey.
Peki Sema Hocam, siz elektrik elektronik mühendisliği bölümünde öğretim üyesisiniz ve doktorsunuz.
Doğru.
Ana dalınız elektronik herhalde değil mi?
Elektromanyetik dalgalar, antenler.
Elektromanyetik dalgalar ve antenler. Peki bu kapsamda mesela şöyle bir şey olamaz mı? Şimdi hepimizin korkusu, temel korkusu çağın en şey hastalıklarından, çözülemez hastalıklarından bir tanesi kanser. Hani bunun da erken haber alınması söz konusu. Yani biz bakterilerden haberdar olabiliyorsak X şekilde kanserden de haberdar olma imkanımız yok mudur?
Harika. Ben iş teklif edeceğim size. Benim laboratuvarımda çalışır mısınız?
Seve seve. Çok sevinirim. Gerçekten de.
Şöyle söyleyeyim. Aynı teknikle kanserin varlığını da tespit edebilir miyiz üzerine çalışıyoruz. Yani bu elektrik elektronik mühendisliği açısından birbirine benzer problemler zaten. Tabii ki hekimlerin açısından çok farklı, bambaşka mecralar. Ama
bizim siz data topladığınız için o data ya da bu data sizin için fark etmiyor. Sonuçta antenden aktardığınız aynı şey.
Doğru. Ama ben bu antimikrobiyal rezistans geliştirmiş bakterilere karşı özel bir ilgim olduğu için bu konuda çok çalışma konusunda istekli olduğum için o yönde ilerliyorum. Yoksa dediğiniz gibi bu teknoloji transfer edilebilir bir teknoloji olacak eğer çalışırsa. Ve bu sadece bununla sınırlı değil. Mesela dediğim gibi akıllı nesneler, birçok akıllı nesne üzerinde çalışıyoruz. Diyelim ki tendon gerginliği, tendon ameliyatı olmuş insanlar ya da işte sporcular kaslarının ne kadar çalıştığını öğrenmek isteyen sporcular olabilir. Yani insan bedeninin içerisinden almak isteyeceğiniz herhangi bir datayı aslında toplayabilmeye çalışıyoruz biz. Bunu da yaparken olabildiğince mümkünse eriyebilen, orada sürekli kalmayacak, enfeksiyon riski oluşmayacak, belli bir süre sadece takip edecek nesneler geliştirmeye, algılayıcılar geliştirmeye çalışıyoruz.
Antenin gücü ne olacak hocam peki burada? Yani yakın çevredeki nesnelerle mi haberleşecek, yoksa atıyorum GSM'den mesaj atıp abi bende kanser var galiba der mi?
Hatta bir arkadaşım şey demişti, implant konuşacak mı, duyarız.
İşte buyurun, evet evet. Antenden daha mantıklı. Alo arkadaşım, bakar mısın hasta oluyorsun falan diye.
Şöyle, bu eriyebilenlerde özellikle bizim hedefimiz aktif olmayan cihazı içeriye yerleştirmek. Yani içerideki cihazın bataryasının olmaması ve antenin herhangi bir enerji dışarıya saçmaması.
Evet.
Ama bizim onu dışarıdan algılamamız. Yani bir RFID teknolojisi gibi düşünün. ID'niz pasif, içerideki pasif, hiçbir şey saçmıyor. Siz dışarıdan bir şey aydınlatıp geriye topladığınız zaman oradan data topluyorsunuz.
Şirkete girerken tıtlattığımız kartlarımız gibi belki.
Aynen
değil
öyle.
Mi?
Okay. Kartımız pasif. Aynen. Yani öyle olursa eğer çok daha bizi rahatlatıyor boyut açısından. Çünkü işte batarya olmayacak içeride.
Pil konusu hallolunca zaten siz bayağı rahatlıyorsunuz değil mi?
Tabii yani hem de insanların bir de korkusu var biliyorsunuz. Elektromanyetik dalga bana bir şey yapar mı diye. Onu da elemiş oluyoruz. Halbuki yani bunu giyilebiliri aktif yapıyoruz. Yani dedim ya işte giyilebilir nesnelerimiz olacak.
Evet.
Giyilebilir nesne içeriye enerji gönderip toplayacak. Ve bu işte bu noktada özellikle herkes onu söylüyorum. İşte herkes çok endişeleniyor elektromanyetik dalga bana zarar verir mi diye. Bu sensörlerin kullanmış olduğu güç seviyesinde içeriye enerjiyi göndermek o kadar zorlu ki. Yani keşke girse de.
Hani evet. Olsa da diyorsunuz. Yani şu da var şimdi. Hani siz eriyebilir nesneler diyorsunuz ama hani bunu muhtemelen insanların içlerinde dolaşacak bir cihaz korkusunun yüzünden eriyebilir nesneler diyorsunuz. Ama hani insanlara derseniz ki ya biz çıktığı hafta, çıktığı ay her neyse bir kanseri size haberdar edeceğiz. O yüzden de vücudunuzda kalıcı bir şey olarak bunu koymak istiyoruz. Bence buna hayır diyen insan sayısı çok düşüktür. Çok
kesinlikle
düşük olur diye düşünüyorum.
Yani
çünkü biz hani şunu görmüş bir insanım ben. Hani ailemde evet çok yakınımda düzenli olarak kanser kontrolü daha önce geçirdiği bir hastalık yüzünden düzenli kanser kontrolünden geçen çok yakınım 3 ay içinde hani kanser yüzünden kaybettik. Ama hani dediğim gibi yani o kadar hızlı gelişebilen bir şey ki buna bence vücudumda pul kadar ya da işte ne bileyim çivi kadar bir şeyin kalmasını isterdim ben. Buna hayır demezdim.
Kesinlikle. Yani çok haklısınız. Bu özellikle ne tarz bir hastalıkla ilgileniyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada uygulama çok önemli. Dediğiniz gibi kanser gibi bir uygulamada herkes kabul edecektir. Uzun vadeli bir implantla yerleştirilebilir.
Evet.
Bir dememize de gerek yok. Bir de öyle bir şey var. Yani insan bedenin içerisinde de bir ağ oluşturabilir. Belki bu nesneler çok küçük nesneler olacakları için bizden çok daha fazla nesne bedenimizin içerisinde yer alacak. Onlar aralarında iletişecekler ve bize bir tanesi bütün toplu datayı toplayıp gönderecek. Ben hep ağ gibi düşünüyorum onu. Bir tane değil de birden çok birçok nesne varmış gibi düşünüyorum.
Peki bunun vücudun içinde olması şart mı hocam? Yani mesela biz zaman zaman etimize bir şey batırarak bunu yapma imkanımız olamaz mı?
Şöyle yani
zor yerden sordum tahmin ediyorum ama
yine uygulamasına göre değişecek bir soru sordunuz ama ben o inovatif yöntemlerden zaten hiç hoşlanmıyorum. İnsan bedenine yerleştirecek olan nesnelerin de bir ameliyat için zaten hali hazırda açılmış bir işlemden sonra yapılacağını hayal ediyorum. Sırf bu implant için bir ameliyat olacağını hayal etmiyorum genelde.
Evet.
Ama mesela daha non-invasif yutulan nesneler olabilir. Hali hazırda belki duymuşsunuzdur. Hani kapsül endoskopi var.
Evet.
O içeride ilerliyor. O tarz daha. Onlar makro boyutta daha büyük nesneler. Bizim burada konuştuğumuz nesneler birazcık daha küçük nesneler tabii ki. Evet, böyle beni korkuttunuz.
Anladım. Hocam siz de bunlarla uğraşıyorsunuz ama korkuyorsunuz. Yaptığınız işten korkuyorsunuz yani.
Ama bu iyi oluyor işte. İnsan psikolojisini yansıtıyorum ben.
Hani örümcek korkusu olan biyologlar tadında. Anladım.
Şöyle mühendislikte aslında buna çok önem verilmesi gerekiyor. Kullanıcının ne hissettiğine, başarılı olabilmesi için bir projenin. Mesela ben eskiden işte İngiltere'de yaşıyordum ve Toshiba'da çalıştım uzun yıllar.
Evet.
Toshiba, bilmiyorum haberiniz var mı? İlk tabletlerle dokunmatik ekranı yapan firmalardan bir tanesidir.
Biliyorum, çok iyi biliyorum. Evet, evet.
Ve zamanında işte satamadıkları için piyasadan kaldırmışlar.
Evet.
Yani kullanıcıyı anlamak, kullanıcının neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceğini bilmek mühendislik projelerinin temel parçalarından biri olmalı aslında. Çünkü biz uçup kaçıyoruz, şunu yapalım, bunu yapalım. Mesela işte akıllı saat mevzusuna geleceğim. Akıllı saatler şu an halihazırda çoğumuzun kullandığı cihazlar. Bunlar da benim bahsettiğim akıllı nesnelerden bir tanesi.
Evet.
Şimdi ama bizim elektromanyetik dalgalar açısından, onların birbirleriyle ters iletişim kurması açısından en kötü yerde duruyorlar. Kolumuz sürekli hareket halinde. Ve biz işte bunu aslında diyelim ki göğsümüzün üzerine koysak çok çok daha kolay iletişim
akıllı
kurabileceğiz.
Kolye diyorsunuz değil mi? Akıllı saat
ama
demesek
insanlar,
ona.
evet. Ama insanlar kesinlikle buna karşı çıkıyorlar. Daha önce çalıştığım bir projede yapılan bir ankette gördük ki sadece saati kabul ediyorlar. Şimdi biz deli gibi çalışabiliriz. O zamanlarda aslında bir EKG, giyilebilir EKG cihazı üzerinde çalışıyordum ben.
Evet.
Biz çalışıyoruz, of buraya yapıştırırız, şuradan data alırız, bunu yaparız, uçarız, kaçarız derken kişi istemiyor.
İşte buyurun. Ama öleceksin deseniz yine değil mi öyle? Ama mesela işte vücutların içine bilmem ne taktırabiliyorlar ya da diş şeyi için üstüne bilmem ne taktırabiliyorlar. Üstüne bir şeyler geçirtebiliyorlar sürekli ağzında
evet.
duracak bir şeye. Ama hani öleceksiniz ya şu EKG'nizi bir hafta boyunca kontrol ederim yok.
Nasıl yaptığımıza bağlı herhalde. Kişinin kabul edilebileceği şekilde yapabiliriz. Sadece insanlarla iletişimi devam etmek, hekimlerle iletişime çok önem vermek gerekiyor ki doğru yolda ilerleyelim. Çünkü müthiş buluşlar var ama hiçbir şekilde insanlığa hizmet edememiş buluşlar var. Onun için böyle kopmamak lazım. Benim korkularım o açıdan işe yarıyor sanırım.
Ben size hani şey olarak söyleyeyim. Hocam hani bu kadar uğraşıyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama şu an çıkartsanız bu aleti hemen yüz milyarlarca satabilirsiniz. Prostat muayenesi için mesela bir cihaz yarattığınız zaman hani insanları rektal tuşeden uzaklaştırdığınız zaman mesela herkes bunu kayıtsız şartsız satın alacaktır.
Kesinlikle.
Hiç kimse düşünmeyecektir. Yani çünkü karşınızda bir doktorun büyük ellerine eldiven geçirerek sizin üstünüze doğru gelmesi durumunda bilmiyorum yani o kadar çok hayatınız gözünüzün önünden geçiyor ki hani böyle tamam ya ben hasta olayım öleyim ne olacak ki diyebiliyor insanlar ya Allah korusun tabii şey yapıyoruz ama.
Ya sağlık çok önemli bir alan, çok dikkat edilmesi gereken bir alan gerçekten. Aynı zamanda da teknoloji üretmesi de o kadar kolay olmayan bir alan. Çünkü hem çok ihtiyaç var hem de çok aynı zamanda ne denir ona kontrol değil de devletin koymuş olduğu
kurallar, regülasyonlar filan.
Regülasyonlar. Evet, işte evet. Aradığım Türkçe kelime bu.
Ben zaten Türkçe değil. Onun için çok aramayın.
Boş aradım. Çok fazla regülasyon olduğu için dikkatli olmak gereken bir alan. Fakat sağlığı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Kısa vadede dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü şu an hali hazırda kullanmış olduğumuz sağlık hizmetine alış şeklimiz gerçekten çok suboptimal. Yani optimum değil kesinlikle.
Evet.
Memnun olan kimse var mı bilmiyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da böyle. Yeterli sayıda zaten hekim hiçbir yerde yok. Ve bizler çok kısa sürede hekimle baş başa kalıp derdimizi anlatabiliyoruz. Çoğumuz anlatamıyoruz. Yanlış şeyler söylüyoruz ve bir şekilde yanlış tanılar konuyor. Karar destek mekanizmalarının şu anda artırmaya çalışıyor zaten. Bunlar insanların hep birlikte üzerinde çalıştığımız, insanlık olarak üzerinde çalıştığımız alanlar.
Doğru.
Ve sağlık hizmetine alış şeklimizi kesinlikle dönüştürmeliyiz. Şu anda ilerliyorsa bile yakın bir zamanda artık hiçbir şekilde çalışamaz hale gelecek. Çünkü yaşlı insan sayımız artıyor, insan ömrü artıyor. Bunun yanı sıra buna paralel bir şekilde para artmıyor. Buna paralel bir şekilde uzman sayısı artmıyor. Ve bir şekilde teknolojiden yardım almak zorundayız.
Otomasyon ve yapay zeka sanırım sizin söylediğiniz temel kelimeler. Yani hepsinin devreye
kesinlikle
girmesi gerekiyor. Peki şimdi biz hep tanı babında şeylerden bahsettik. Mesela vücutta sizin antenlerle yine yönlendirebileceğiniz ve bir şeyler yaptırtabileceğiniz minik robotlar, atıyorum nano boyundaki robotlar mümkün olabilir mi? Üstünde çalışılan
şöyle
bir şey mi bu yani?
robot değil ama ki robotlar üzerinde de çalışanlar var.
Yönlendirilebilir cihazlardan bahsediyorum. Robot diyelim ya da demeyelim. Evet.
O ikisinin arasında bir ufak bir nüans farkı var. Bizim bu ortopedik implantımızda işte gerçekten aksiyonu da almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi enfeksiyonu öldürmek için ne yapabiliriz içeride. Bunu elektromanyetik dalgalarla yapmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu yönde. O elektromanyetik dalgalarla yapabileceğimiz çok şeyler var. Mikrodalga fırın gibi.
Böyle yani... söyleyince kimse almayacak artık sizin ürününüzü, ben size söyleyeyim ya. İnsanların aklına çünkü üstüne ışık gelen ve dönecekleri bir alan şimdi çağrıştırdınız.
Dev bir fırın gibi.
Evet, evet.
Evet. Yani demek istediğim sonuçta bir enerji var elektromanyetik dalgaların içerisinde. Ve biz bu enerjiyi bir yerlere fokus edip yönlendirebiliriz istediğimiz yöne. Orada bazı değişikliklere sebep olabiliriz bu enerji sayesinde. Bu şekilde de içeride bazı aksiyonlar alabiliriz gerçekten. Asıl bu çığır açıcı olurdu. Yani tanıdan bir adım ileriye adım atmak. Bunu ben de çok istiyorum.
Peki vücut için konuşurken sizin söylediğiniz bir şey çok ilgimi çekti bu arada. Hani doktorlar sizin... dünyanızı bilmiyorlar. Siz doktorların ne istediğini bilmiyorsunuz. Bu bağlamda daha çok bir araya geliyor musunuz? Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin bu hani yapısı içinde doktorlarla çok daha fazla sohbet etme imkanı yakalıyor musunuz? Yani çünkü öyle bir şey vardır ki doktorlar için hayaldir ama sizin için işte 3 dakikalık tamam işte bak kırmızı kabloyu bağladık bitti gibi bir şeydir yani.
Keşke öyle olsun.
Hayır, ne bileyim atarak söylüyorum yani.
Doğru söylüyorsunuz. Evet, bunun artırılması gerekiyor ve bunun aslında dünyada insanlar farkına vardıkları için enstitüler daha yatay enstitüler kurmaya başladılar. Diyelim ki bizim doktor öğrencilerimizin hepsi aynı laboratuvarda oturup elektrik elektronik mühendisliği background'ından geliyorsa öyle bir laboratuvar oluşturmalıyız ki atıyorum yaşam bilimleri şemsiyesi altında yer alabilecek sosyoloji öğrencisi de, elektronik öğrencisi de, işte biyomedikal öğrencisi de aynı ortamda bulunsun, birbirleriyle iletişim halinde olsunlar. Bu sayede daha interdisiplinleri işler yapalım. Çünkü inovasyon burada yer alıyor. Gerçekten birbirimizle daha çok iletişim kurmakta yer alıyor.
Çünkü bu bir yere gelmenin alternatifi şu. Ya siz tıp öğreneceksiniz ya onlar elektronik öğrenecekler ki siz 5 sene çalışıyorsunuz, onlar 7 sene çalışıyorlar. Çok acayip bir ekstra yük yani.
Bir de onun uzmanlaşması da var tabii ki. Yani bu yeterli olmuyor temel bilim almak.
Tabii.
Bunun tek yolu birlikte çalışmak. Bizim bu kapsamda Yaşam Bilimleri Merkezimiz var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Moleküler biyoloji, genetikten, biyomedikal mühendisliğinden, işte makine mühendisliğinden, bambaşka diğer bölümlerden yaşam bilimleriyle ilgilenen hocalar olarak bir araya gelip bir merkez kurduk. Burada daha güzel beyin fırtınası yapıp birbirimize iletişim kurabiliyoruz. Birazcık da ben kişisel bağlantılarımı çok kullanıyorum. Benim ablam hekim.
Süper.
Sürekli ona soruyorum.
Şanslısınız siz.
Böylelikle çok güzel işler ortaya çıkıyor açıkçası. Böyle olmalı. Daha belki de arttırmalıyız iletişimi, daha interdisiplinleri işler yapabilmek için kapıları açmak lazım.
Vallahi hocam harika şeylerden bahsettik. Gerçekten de gülüp eğlenerek ben birazcık tabii sulandırdım olayı ama kusura bakmazsınız.
Çok iyi yaptınız, harika.
Yani inşallah bir gün o Yaşam Bilimleri Merkezi'nde de sizlerle bir araya gelip hani karşılıklı konuşmak isterim. Gerçekten o atmosferi sizinle beraber tatmak isterim.
Çok sevinirim. Bekliyoruz mutlaka sizi.
Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam.
İyi günler.
Sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Evet, ilginç bir konuşmamız oldu ama şimdi hocam da beni çağırdı, gel burada bir şeyler yaparsın sen diye. Şimdi ben de bu şans varken bana gider şey düşer, kabızlığı erken haber verme cihazı falan diye böyle. Neyse bu bağlamda hemen şarkımıza girelim. Should I Stay or Should I Go? The Clash'ten geliyor. Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want
want me off your back? Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan.
100. program.
Yeni Şeyler Rehberi. 0'dan 100'e 1000 yılda çıkan program.
Ready? Şimdi Türkiye'nin sorunu, önemli olan bunu tüketen
Türk bir... Telekom'un durumu tabii hepimiz için...
Twitter'da ilk atılan tweetlere baktığımızda böyle komik tweetler görüyoruz. İnsanlar ne yazacağını bilmiyorlar.
Herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
Bu hem çok büyük bir tehdit, hem büyük bir fırsat aynı zamanda.
Geçmişte işçiler üzerinden büyüyen zengin sınıf, şimdi bilgisayarları
söylüyor. Öncelikle ben çok özelim, güzelim, akıllıyım.
Yeni Şeyler Rehberi 100. programa geldi ve devam ediyor. Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan. Programımızın haftanın kapanışının ikinci yarısındayız. Bu haftanın kapanışında biz neler yapacağız? Şimdi haberleri okuyacağız. O kadar çok haber var ki okuyacak Allah'ım. O kadar çok haber çıktı ki bu hafta sizler için. Hepsini bir kenarlara not ettim. Bakalım neler olacak, neler bitecek diye. Ya gerçekten de böyle bir de hani üstünde tartışılması gereken haberler hepsi. Ya böyle tartış bitmeyecek haberler. Neyse dediğim gibi hepsini sizlerle elden geçireceğiz inşallah, yetişeceğiz hepsine. Bu arada hepsine yetişmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu hafta kişisel verileri koruma kurumu vesaire falan, onların hepsinin mailleri geliyor bana. Ben de hepsine sorular gönderiyorum. Siz de burada şahit olun, onlara da sorular gönderdim. Gönderdiğim sorular şöyle sorular. Ya bu kadar insan bize saldırıyor, bizim kişisel verilerimizde jonglörlük yapıyor, böyle o elinden alıyor, bu eline atıyor, tıkkıdı tıkkıdı havada dolaştırıyor ve sonunda olan bize oluyor. Bizim verilerimiz herkesin elinde, böyle bir kucaktan bir kucağa gezen nadide çiçekler gibi dolaşıp duruyor. Peki kişisel verileri koruma kurumu, rekabet kurumu, bilgi teknolojileri kurumu, işte başbakanlık, cumhurbaşkanlığı vesaire, bunlar ne yapıyorlar bizim için? Bunu soru olarak ben gönderdim, bunu ben CİMER'e de sordum. Gelen cevap ne? Henüz bir cevap gelmedi tabii ki. Ama bizim verilerimizi oynuyor bu insanlar. Mesela az önce programa girmeden önce lülülü telefonum çaldı. Nasıl bir numara? 0850 480 66 70 filan gibi böyle bir numara. Ve ne istiyor bu numara bizden? Bu numara diyor ki sizin 24 Mayıs'ta hattınıza olan şeyiniz bitmiş, sözleşmeniz bitmiş. Şimdi siz çok para vereceksiniz, çok girecek size. Gelin bana okey verin, ben sizi arayayım ve oradan diyor size yeni sözleşme yapalım. Bak çakala bak, çakala bak yani. Bu çakalın numarasını ben girip böyle internetten bakınca hep karşıma ya evet bize de böyle bir şey söyledi, bize de böyle bir şey söyledi diyen mağdurlar çıkıyor. Mağdurlar var. Bunların kendi kendilerine bunları söyleyeceği yerler de var. Mesela internette şikayet siteleri, sosyal medya, Twitter vesaire bunlar da var. Ama bunlara bakan yok. Yani bu 08 hemen numarayı size tam numarayı söyleyeyim. Hiç ıvır kıvırmayayım izninizle. 0850 480 77 60 numaralı bilgi hırsızı çakallar bizim numaralarımızı almışlar ve herkese bununla hat satmaya çalışıyorlar. Devlet buna ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Devlet buna hiçbir şey yapmazsa çakallar bunu yapmaya devam ederler. Mesela dışarıda siz hırsızları yakalayıp hapse atmazsanız hırsızların sayısı çoğalır. Neden? Çünkü daha kolay hırsızlık yapmak çalışarak kazanmaktan. Aynı şeyi bunlar yapıyorlar ve bunlara karşı devletim hiçbir şey yapmıyor. Lütfen devletim diyelim ya. Lütfen devlet artık hadi ya bunlara bir dokun ya değil mi? Yaşın geldi senin bak kocaman devletsin yani. Kaç yüz yıllık devletsin. Hadi artık ya bunlara bir şey yapın ne olursunuz. Diyelim biraz haberlere geçelim. Evet Huawei haberi biliyorsunuz haftalardır sürüyor, süre geliyor ve bunların üstünde konuşmak lazım. Huawei haberinden başlayalım. Huawei'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı hakkında anayasaya aykırılık başvurusu gelmiş. Yani Huawei Amerika'yı Amerikan yargısına şikayet ediyor. Enteresan bir bakış açısı. Huawei baş hukuk müşaviri Song Liebring yaptığı açıklamada şirketin karara karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Plano kentinde açtığı dava kapsamında savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili anayasaya aykırılık hükmü vermesi için mahkemeye talepte bulunduklarını söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil demiş. Gerçekten de Amerika şey diyor, Huawei karşısına koyuyor bütün gücüyle kafa atıyor böyle. Ama bütün gücüyle derken kendinin gücünün yetmediği yerde diyor ki Google sen de kafa at diyor. Hop Google Android'i bunlara yasaklıyor ve hizmetleri onlardan kaldırıyor. Yetmiyor diyor ki Microsoft sen de kafa at ona diyor. Hop Microsoft Huawei bilgisayarlara konan o işte uygulama pazarına erişimini kaldırıyor mesela. İşte kim bilir daha kimlere kafa attıracak. Mesela yakın zamanda şey diyebilir. Facebook sen de kafa at diyerek Facebook'un onları işte ne bileyim telefonlarda çalışmamasını sağlayabilirler. Olur olur bunlar ya. Bunlar hiç yaşanabilecek şeyler yani. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek hep beraber bunu göreceğiz. Şimdi bütün dünyada süre gelen bir aptallık var. Aptallık diyorum buna evet ya iddialıyım bu konuda yani. Aptallık şu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kızamık vakaları 25 yılın zirvesine çıkmış. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar kızamık aşısı olursak çocuğumuz işte otistik olur, gerizekalı olur, o olur, bu olur filan falan diyorlar. Bunu sadece Amerika'da söylemiyorlar, Türkiye'de de söylüyorlar, dünyanın birçok yerlerinde de söylüyorlar. Peki bu konuda yapılmış tıbbi bir şey var mı? Diyorlar ki işte tıbbi çalışmalar bunun tersini söylüyor. Böyle bir şey olmayacağını söylüyor. İşte kızamık aşısı olanların otizme yakalanmayacağını söylüyor ama bunları mahsus biz kızamık aşısı olalım, kızamık aşısına para verelim diye söylüyor. Kaç para veriyorsunuz abi kızamık aşısına? Kaç para veriyorsunuz? Hiçbir şey vermiyorsunuz. Ve çocuğunuzun kızamık olmaması için atılabilecek en basit adım ya. Küçükken böyle fıt koluna bir şey yapıyorlar ya da bir şekerler falan verirlerdi bize küçükken. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kızamık vakaları son 25 yılın zirvesine çıkmış. 971 tane çocuk kızamık olmuş. Amerika 2000 yılında kızamığı tamamen yendiğini duyurmuşken işte artık 971 tane kızamık şeyi var ve bu daha da yayılacak muhtemelen. Geçelim bu haberi sinirlenmeden daha fazla. Böyle bir şeyimiz geldi neyse. Yasakla kalmamış yanlış yönlendirilmişler haberi. Popüler doğurganlık takip uygulaması kürtaj karşıtlarınca finanse edilmiş. Oo, bakın çok enteresanmış. Şimdi Amerika'da çok ciddi bir biçimde biliyorsunuz kürtaj tartışmaları var. Hatta bir sürü eyalette kürtaj açık kürtaj kliniği kalmadı. Hepsini kapattılar. Hepsinin içinden geçtiler böyle bir enteresan bir şeyler yaptılar. Regl ve ovülasyon günlerini takip eden The Fem adlı mobil uygulamanın kürtaj ve LGBTİ karşıtları Katolikler tarafından fonlandığı iddia edilmiş. Uygulamanın tartışmalı iki danışmanının da Amerika Birleşik Devletleri'ne doktorluk yapma izni olmadığı belirtilmiş. Uygulamada yıllardır doğum kontrol konusunda yanlış yönlendirme yapabileceğinden kuşkulanıyorlarmış. Yani uygulama şunu yapıyor size, işte ne bileyim, siz diyorsunuz ki ya ben çocuk sahibi olmak istiyorum. Uygulama size yanlış günler veriyor. İşte şu günde gidersen süper çocuk sahibi olursun falan. Yalanın dolanın bilimi var orada. Daha nereye gidecek? Sahtekarlık nereye kadar gidecek daha? Allah'ım ya. Neyse. Sahtekarlık demişken bir Facebook haberi okuyalım. Zuckerberg Facebook yapay zeka sesli asistanı geliştiriyor demiş. Bakalım yapay zeka sesli asistanla Zuckerberg neler yapacakmış? Haberin detayına girelim. Facebook'un Kaliforniya'da düzenlediği yıllık F8 yani F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üretebileceklerini anlatmış. Muhtemelen bunu şöyle yapacak. Hani şu anda Zuckerberg'in ya kusura bakmayın biz yine kaptırdık sizin datayı diyeceği bir açık bir yer kalmadı. Zuckerberg kendine data kaptıracak yeni açıklıklar şey yapmaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Diyor ki ya bir yapay zeka sesli asistanı geliştirirsek ya yapay zeka sesli asistanı bilmem nereye açık bırakmışız. O yüzden biz bütün ülkenin verilerini yurt dışında bir şirkete satmışız. O yüzden işte Güney Afrika'daki seçimlere işte bilmem ne katkısı yapmışız diyecek. Muhtemelen bunun için yapıyor. CNBC'nin haberine göre Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zekalı teknoloji üründen üzerinde çalışıyormuş. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketiymiş. Büyük derken işte Mark Zuckerberg yani. Yaşça demiyor herhalde ya da kafaca demiyor. Bunu da böyle geçelim. Şimdi gelelim detay haberlerimize. Biraz daha detayına ineceğimiz haberlerimize. Şimdi Trump'tan Çin yazılımlarına en büyük katkı gibi bir yorum yaptım ben bu hafta. Biraz bunun detayını ben size vermek istiyorum. Yaptığım yorumların detayını vermek istiyorum. Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bir kararla Huawei'yi kullanan şirket ve ülkeleri düşmanlaştırması, Huawei'ye kendi içinden destek veren bütün Amerika Birleşik Devletleri firmalarını kötücül ilan etmesi, teknolojiye bilmediğimiz yararlar sağlayacak iddiasındayım ben. Nasıl yani? Detayına bakalım. No, ne ki o yarar? Yarara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zeki başkanlarından biri olan Trump'ın bu büyük hamlesi Çin teknolojisine yapılmış en büyük katkı olarak yorumlanıyor. Düne kadar mükemmel çalışan ve her isteyen doğru şirketi Android imkanlarıyla elinden gelen en önemli desteği vererek göklere çıkaran bir Google vardı. Bugün aslında o büyük Google'ın hiç var olmadığı, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünden çıkmayan, globalleşmemiş bir şirket olduğu ortaya çıktı iddiasındayım yine. Dün dünya cep telefonu pazarını domine eden Asya pazarının Android gibi bir açık kaynak kodlu ve müthiş hizmet veren bir işletim sistemi ve uygulama pazarı varken buna muadil yazılımlar hayata geçirmek çok pahalı ve gereksiz bir şeydi gerçekten de. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı yatağının yanlış yerinden kalktığı için bir telefon şirketinin hayatını söndürebileceğini gördüğümüzden artık dünyanın geri kalan ülkeleri için yeni bir mobil işletim sistemi hayata geçirmek seçenek olmaktan çıktı. Bugün böyle bir işletim sistemine ihtiyaç yok diyeni olabildiğince sert cisimlerle böyle kafasına vurmak gerekiyor. Yok ya Android tamam ya başka ne gerek var demesin kimse diye. Bizim Türkiye için, bizim yani biraz Türkiye açısından baktığımızda bizim için fark eden bir şey yok. Eğer telefon ve işletim sistemini bir yabancıdan alacaksam bir Türk olarak bunun ABD alternatifi bir ülke olması da beni çok rahatsız etmez açıkçası. Bunu da beyan ve taahhüt edeyim. Geçelim bir sonraki haberimize. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı İTÜ ile yani İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapay zeka işbirliğine gidiyor. Mükemmel bir haber. Mükemmel bir hareket. Kendilerine buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hemen haberin detayına bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapmış. MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacakmış. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İTÜ Rektör Profesör Doktor Mehmet Karaca arasında İTÜ'de imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarından yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacakmış ve yapay zeka uygulamalarıyla rehberlik hizmetlerinin kapsamı arttırılacakmış. Çok güzel hareket. Bravo. Tebrik ediyorum sizleri. Umarım bu yolda gerçekten önünüze hiçbir engel gelmez ve çok güzel adımlar atmaya devam edersiniz. Şimdi yine enteresan haberlerden bir tanesi. İş Bankası haberi bu. Rusya'nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex Checkout'la ödeme kabulü anlaşması imzalamış İş Bankası. Buna göre Ruslar Türkiye'deki elektronik ticaret mağazalarında rubleyle ödeme yapabileceklermiş. Bakın, mükemmel bir şey. Biz artık doları bir ara katman olmaktan çıkartıyoruz. Çıkartalım da zaten. Hani görüyoruz, her gün dolardan yediğimiz sopanın haddi hesabı yok. Her gün doların başında. Yani Amerika çok iyi niyetli bir ülke de olabilir ki bence değil. Ama çok iyi niyetli ülke olsa bile başında Sayın Donald Trump var. Ve o yüzden de biz bu tip şeylerin sayısını ve boyutlarını arttırmalıyız. Ne yapmışız? Yandex Checkout'la Türkiye İş Bankası bir araya gelmiş ve ruble üzerinden bizim servis sağlayıcılarımız, daha doğrusu internet üzerinden satış yapan şirketlerimizin para kazanabilmesi için şöyle bir şey yapmış. Yani Ruslar kendi ceplerinden bunu rubleyle ödeyecekler. Bizim şirketlerimiz bunu rubleyi ne yapacağım ben şimdi falan diye düşünmeyecek ve onu atıyorum Türk lirası olarak satın alabilecekler. O para ceplerine Türk lirası olarak girecek. Mükemmel bir iş bu. Mükemmel bir iş. Helal olsun. Düşünenleri de helal olsun. Bu konuda adım atanları da helal olsun. Bu böyle gitmeli. Şimdi bir öksürük molasından sonra tekrar haberlerimize devam edelim. 5G çalışmaları son süren devam ediyor dedi Sayın Ulaştırma Bakanımız Cahit Turhan. Fakat ben buna şöyle bir şey diyorum. Hayır, 5G çalışmaları son sürat filan devam etmiyor. Nereden bunu biliyoruz? Hemen bakalım detayına. Şimdi Sayın Cahit Turhan şöyle bir şey söyledi. Bilim insan hayatının tam merkezinde bulunuyor ve temel ihtiyacı haline geldi. Geleceğin bilişim dünyasına yön verenler olacak. Geniş bant abone sayımız 74 milyondan mobil abone 81 milyona geldi. 4.5G abonesi 70 milyon oldu. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında internet vereceğiz filan. Bunları çok güzel söylüyor. Söylüyor da arkadaş şimdi... Yurt dışındaki haberleri ben düzenli olarak her gün okuyorum. Her gün en az 20-30 tane farklı yabancı kaynağın tüm haberlerini okuyorum. Ve buradan mesela 5G konusunda insanların neler yaptığına bakıyorum. Mesela 5G konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir ihale daha tamamlandı. Ve tamamlanan ihalelerin totali işte 4.7 milyar dolara falan çıktı. Frekans ihalesinden bahsediyoruz. Değişik aldıkları frekanslardan bahsediyoruz tabii Amerika'da. İngiltere'de bu ihalelerin çoğu tamamlandı. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu ihaleler tamamlandı. Şimdi Türkiye'deki ihaleler bütününe baktığımızda 3G ve 4G ihaleleri var önümüzde. Arkamızda daha doğrusu geçtiğimiz. Şimdi 3G ihalesi yaklaşık 1,5 senede sonuçlandı. Yani ihale şartnamesini almakla o sizin telefonlarınıza giren frekans arasında geçen süre yaklaşık 18 ay. Biz peki şu anda hiçbir yerde 5G şartnamesi diye bir şey gördünüz mü? Görmediniz. Bayramdan sonraki ilk gün, pazartesi günü çıkarsa bu Haziran ayının ilk günleri olmuş olacak. Tabii doğal olarak yarından itibaren Haziran'ın ilk günlerini yaşayacağız. Yani 6 ay ve 12 ay ayrı ayrı 18 ayı ben hesaplayamadım bir anda böyle 6 ve 12'ye böldüm. Neyse 2019 yılındayız. 2020 bitecek. 2021'de biz ilk sinyalimizi alacağız. Eğer yarın ilk biz şartnameyi çıkartırsak biz 2021'in Ocak ayında ilk sinyali almış olacağız. Ama böyle bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla böyle yapılması düşünülen bir şey de yok. Oh, yani 5G çalışmaları son sürat devam etmiyor. Özetle bu yani. Son sürat falan devam etmiyor yani. Yine bu hafta beni çok umutlandıran çok güzel haberlerden bir tanesini sizlere okumak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 253 milyon görme engelli bulunuyormuş. Geleneksel bastonlar görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı birçok soruna artık cevap veremiyorlarmış. Akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti gibi kavramların gündelik hayatta kapladıkları yer artmaya devam ederken bu teknolojilerin cevap verdikleri ihtiyaçların alanı da genişliyormuş. Şimdi YGA ve Vestel mühendislerinin geliştirdiği Metemor'dan endüstriyel tasarımını üstlenen dünyanın en akıllı bastonu V-Walk diye bir şey yapmışız biz. Ve V-Walk bastonunu yapmışız. Ne yapmışız peki? Ne yapıyor bunlar? Amerika'nın inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden olan 2018 Edison Altın Ödülü'ne sahipmiş bu Vivolt bastonu. Sahip olduğu birçok teknolojik özellikle ön plana çıkıyormuş. Google haritalar ve Alexa'dan sesli asistanla uyumlu engel algılama, akıllı telefon entegrasyonu, açık kaynak bağlantıma sahip yapısıyla üstüne ürün geliştirmeleri falan açık bir ürünmüş. Bluetooth'la cep telefonuna bağlanıyormuş bu baston. Touchpad üzerinden telefon kontrolü sağlayarak bir elin tamamen boşta kalmasına imkan veriyormuş. Allah'ım çok güzel bir şey. Gerçekten de mükemmel bir şey. Biz işte böyle şeyleri biz sunmalıyız. Teknolojiyi böyle kullanmalıyız. Ve işte ne bileyim dezavantajlı insanlara, görme engellilere mesela bu şekilde hizmetler sağlamalıyız. Çünkü o artık arkadaş tabletlerin, cep telefonlarının, bilmemelerin dünyasında biz hala odun baston kullandırtmamalıyız görme engelli insanlarımıza. Bu konuda emeği geçenlere de yine buradan sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Evet, bu haftanın o kadar çok ürün çıktı ki bu hafta ya. Sanırım bayramdan önce olması dolayısıyla böyle insanlar haberlerin hepsini böyle langır langır gönderdiler. Bu hafta bir de Turkcell'den bir haber geldi. Enteresan bir haber. Turkcell yolcuların daha güvenlikli ve yolculukları daha güvenli ve keyifli hale getirmek için bir araç çıkartmış. Bu araç daha önce çıkmıştı aslında tabii ki. Co-pilot Wi-Fi aracı telefonunu bağlayıp insanlara işte sizi ve sevdiklerinizi hayatı kolaylaştıracak deniyor. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde yollarda olan sürücülere uzun süre direksiyonda kalındığı gibi birçok önemli veriyi anlık olarak iletiyormuş. Güvenli sürüş sağlıyormuş ve çocuklu yolcularda yolculuklarda artan internet ihtiyacını karşılamak için eğlenceli ve mutlu yolculuklar, yani internet de veriyor bir yandan. Düşünsenize direksiyonunuzun hemen yanında bir cihaz var. Hem internet veriyor, hem işte aman diyor şunu şuradan git, bunu buradan gel falan diyor. Çok kullandın arabayı, artık bırak o direksiyonu, bırak diyor. Güzel bir şey. Kullanılması gereken bir şey gibi geliyor bana, evet. Daha önce burada biliyorsunuz konuk almıştık. Tansu Yeğen UiPath diye bir şirkette çalışıyor. Yapay zeka şirketi. Şimdi UiPath ile ilgili bir haber çıkar çıkmaz ben bu haberin üstüne atladım. Gerçekten de enteresan bir şey. 7 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan UiPath önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir startup'ı satın almak için görüşmeler yaptığını söylemiş Akşam Gazetesi'ne. Yani 2021 yılına kadar robotik yazılım pazarının 3.3 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülen pazarında en büyüğü tarafından satın alınacaksınız. Türkiye'de bu şirket tarafından satın alınırsanız. Şirketin başında Tansu Yeğen var. Türkiye'de gerçekten de teknolojinin her tarafından, en önemli taraflarından kullanılıyor. Yani Apple'da çalıştı, Microsoft'ta çalıştı, işte ne bileyim donanımcılarda çalıştı, yazılımcılarda çalıştı. Şimdi işte tam böyle bu yapay zeka göklere çıktığı zaman, herkes yapay zeka konuşmaya başladığı zaman yapay zeka şirketinde çalıştı. O şirket tarafından satın almak için bence kendinizi yiyin ya. Gerçekten de yani önemli bir şirket bu. İyi bir yere doğru gidersiniz eğer bu şirkette çalışırsanız. Geçelim bir sonraki haberimize. Akademi dünyası ya. Akademi dünyası ne tartıştı biliyor musunuz bu hafta? Gıybet. Gıybeti tartıştılar. Gerçekten de şaka yapmıyorum. Bir kimsenin ayıbını arkasından söylemek ve aleyhine konuşmak olarak da tanımlanan gıybet ya da dedikodunun sosyal medya, sosyal bağları zayıflattığı ve iletişim kazalarına yol açtığını belirtmiş psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisini muhtemelen yayına almayı da istiyorum. Çok istedim gerçekten de. Bu gıybeti tartışınca. Üsküdar Üniversitesi rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan gıybetin insan psikolojisi ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirmiş. Demiş ki empatik gıybetin olumlu etkileri var demiş. Hani bir gıybet, empatik gıybet diye ayrıca bir şeyler varmış. Çok fazla gıybet deyince bir süre sonra gıybet, gıybet falan gibi böyle bir şey oluyor. Kusuruma bakmayın artık. Empatik gıybetin öneminden bahsetmiş. Ya yani bu haberi ben size daha fazla detayları da okuyacağım ama artık yavaş yavaş bu haftanın da sonuna geliyoruz. Yani bu kadar çok haber okuduk, sizleri bilgilendirdik elimizden geldiğince. Bir tane daha haber okuyup artık programımıza son verelim. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arasındaki savaş aradaki Tayvan'a yaramış. Nasıl yani? Hemen okuyalım. TSMC, TSMC ikinci nesil 7 nanometre işlem işleminin seri üretime başlandığını resmen açıklamış bu Tayvanlı şirketin EUV litografisini ilk kez uygulayarak Intel ve Samsung'a ana rakibi olma yolundaki ilk adımını atmış. TSMC kimmiş? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Yani merkezi Tayvan'ın içinde Hsinchu kentindeki bilim ve endüstri parkında bulunan merkezi ve ana faaliyetler alanıyla dünyanın en büyük bağımsız yarı saf yarı iletken üreticisiymiş. Bunlar ne oldu şimdi artık sakın ha buna bir şeyler satmayın dedikleri için onlar da gidip Tayvan'a gittiler ve Tayvan'da bir şirketi büyütecekler. Tayvan Huawei ölçeğindeki bir şirket tarafından ürün sağlamaya başlarsa gerçekten de dünyanın en büyük şirketlerinden biri olur ve bunu kesinlikle değerlendirecektir diye düşünüyorum. Diyelim ve bayramdan önceki son programımızı bu şekilde bitirmiş olalım. Evet, bayram sırasında programım olmayacak. Bayramdan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bayramdan sonraki pazartesi günü. Mikrofonlarımızda size hoşça kalın derken kulaklarınıza şey geliyor. Bangles, Walk Like an Egyptian. Hadi 1980'lerin çocukları, görelim sizleri. Bayramdan sonra buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.